Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutedahhirin. Allahümme allimna ma yenfe'una ve enfe'na bime allemtena ve zidna ilme. Değerli dostlar, aziz dinleyenlerim, tefsir derslerimizde bugün Şura suresinin son ayetlerini inşallah hem tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız. Öncelikle ilahi kelamın kıraatini yapıyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana li beşerin en yukellimehullahu illa vahyen ev min verai hicab. أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ Sadakallahü'l-Azim. Aziz dostlar, değerli kardeşlerim, Şura suresinin son 3 ayetini okumuş olduk. Rabbimiz bu son 3 ayette vahiy gerçeğine tekrar bir dikkat çekiyor ve buyuruyor ki Estağfirullah, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهِ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. Herhangi bir beşer, yani insanla Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izni ile dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o Allah çok çok yücedir, engin hikmet sahibidir. Yaratıcı ile yaratılan arasında birçok ilişki var elbette aziz dostlar. Bunlardan birisi de onunla iletişim kurma. Yani beşeriyet olarak, insanlık olarak Allah'la nasıl bir iletişim kurabilir yaratılan bir varlık olarak insan? İşte Yüce Rabbimiz bu ayette bu konuşmanın nasıl olabileceğini, bu ilahi mesajın insana nasıl ulaşabileceğini bize açıklıyor. Ve bunun üç yolu olabileceğini beyan ediyor. Üç şekilde olur diyor, başka değil. Yani normal insan insana konuşma gibi bir konuşma şeklinde değil. Elbette Cenab-ı Hak yüceler yücesi, onun mahiyetini, zatını, gerçek hüviyetini biz keşfedemeyiz, bilemeyiz. Bu sebeple Rabbimiz bu iletişimin insanla kendisi arasındaki bu konuşmanın nasıl olabileceğine yönelik üç şeyden birincisi olarak vahiy kelimesini kullanıyor. Vahyen olur bu konuşma diyor. Vahiy ne demek? Vahiy aslında işaret, fısıltı halinde konuşma, gizli konuşma, efendim hızlı bir işaretle anlaşma anlamlarına geliyor. Allah'ın vahyi dediğimiz zaman da Allah'ın istediği bir mesajı, bilgiyi doğrudan doğruya gayet gizli, sırlı, hızlı bir işaret şeklinde muhatabın kalbine bırakmasıdır diyoruz. Vahiy böyle bir şey. Tabii vahiyin kendi içinde birçok çeşitleri var. Bu semantik üzerinde, yani kelimelerin bir anlamda tarihi geçmişiyle hangi anlamlara geldiği noktasında araştırma yapan ilim adamları, vahiy ile ilgili özellikle mesela İzutsu'nun bir tespiti var. Toshika İzutsu'nun. Der ki vahiy Kur'an'da daha çok varlık yapısı itibariyle iki ayrı varlık cinsinin birbiriyle iletişimine vahiy kullanılıyor. Vahiy kelimesi kullanılıyor der. Yani bu şu demektir. Mesela Allah Celle Celaluhu hiçbir varlığa benzemediği için Cenab-ı Hakk'ın varlıkla iletişim kurması, ona bir takım mesajlar iletmesi hep vahiy kelimesiyle kullanılır. Bu bazen arıya vahyettik der mesela Cenab-ı Hak. Yere vahyettik, göğe vahyettik buyurur. Bu şekilde insana da vahyettik buyurulur. Bir beşerin de Allah'la ilişkisi vahiy şeklinde olacağına dikkat çekilir. Yani burada tabii hiçbir varlık Allah'a benzemediği için Cenab-ı Hak'tan gelen, varlığa yönelik gelen ilahi mesajlar, talimatlar vahiy kelimesiyle ifade ediliyor. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da mesela şeytan farklı bir cins, yaratık, efendim ateşten yaratıldığını biliyoruz. Kur'an'ın ifadesi bu şekilde. İnsan ise topraktan yaratılmış bir varlık. Şeytanla insan arasındaki iletişimde de bu vahiy kelimesi yine kullanılıyor. Ve inne şeyatine leyuhune ila ba'di evliyaihim hadisa ayeti. Yani şeytanlar da bazı dostlarına vahiy bırakırlar demek. Vesvese diye de efendim tercüme edilir ya da tefsir edilir bu cümle. Ancak burada da dikkat edilirse vahiy kelimesi kullanılmış oluyor. Bu yönüyle aslında vahiy iki ayrı varlık cinsi arasındaki iletişim şekline diyoruz. Fakat Allah'tan bütün varlığa yönelik vahiylerin çeşitleri Allahu Alem varlık sayısı kadardır. Göğe vahyettik derken o nasıl bir emir o göğe verildi? Yere vahyettik derken hangi bir iletişim dili kullanıldı orada? Nasıl oldu bu efendim? Arıya vahyettik derken bu nasıl bir şeydi? İşte peygamberlere vahyettik. Meryem oğlu Meryem'e vahyettik. İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem'e vahyettik. Bu vahiylerin her birinin mutlaka o varlık cinsiyle uyumlu bir farklı bir çeşidi var. Bu yönüyle Cenab-ı Hakk'ın beşeriyetle konuşmasının özel adı da vahiydir. İşte Yüce Rabbimiz birinci olarak Allah diyor vahiy yoluyla konuşur. Yani bir anlamda bir manayı muhatabın gönlüne bırakır Allah. Bu yönüyle vahiye buradaki ayetteki, buradaki kullanılan yerdeki anlamı olarak ilham tabir edilmiş. Peygamberlik vahiyle karıştırılmasın diye. Ama Kur'an literatüründe Kur'an kavramları söz konusu olduğunda ilham çoğu zaman kullanılmaz. Bir yerde kullanılır ki o da tam bizim bugün anladığımız anlamda değil. Daha farklı bir anlamı var onun. Genelde vahiy kavramı kullanılır. Evet, peygamberlere gelen bir vahiy var. Bir de diğer insanlara da gelen bir vahiy çeşidi var. İşte ikisi arasındaki farkı göstermek için peygamberlere gelene nübüvvet vahyi diyoruz, peygamberlik vahyi. Diğer insanlara gelene de ilham adını veriyoruz. İlhamın efendim hayır telkini diyelim. İnsanın gönlüne hayır duygusunun, hayır bilgisinin, hayır yönlendirmesinin yapılması bir doğrudan Cenab-ı Hak tarafından olur. Buna bazı alimlerimiz hatır-u hak adını da verirler. Hakkın bir kuluna bir gerçeği hatırlatması demek. Bunun da kendine göre özelliklerini bahsederler kitaplarında. Bir de meleğin ilhamı var. O da elbette hayır telkin eder insana. Bu noktada peygamberlik vahyi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle kesildiği için o nübüvvet vahyi dediğimiz peygamberlik vahyi onu bir başka insanın bugün aldım diye söylemesi, bugün bana böyle bir vahiy geliyor diye söylemesi efendim haddini aşması çoğu zaman bilemiyoruz onun kaynağı nedir? Nasıl bir vahiy alıyor? Efendim ona doğrudan peygamberlik bir vahiy gibi bir vahiy geldiğini mi zannediyor? Böyle zannedenler olmuş tarih boyunca. Hatta çok yakın zamanda efendim vefat eden birisi bana vahiy geliyor diyordu da bir hocamız doğru söylüyor, ona da vahiy geliyor olabilir. Fakat o vahyin kaynağı ne acaba? Ve inne şeyatine leyuhune ila ba'd evliyaihim. Şeytanlar da bazı dostlarına vahiy ederler. Onun vahyinin kaynağı şeytan olabilir. O kendini peygamber makamına adeta yükselterek böyle ifade ediyor diye konuşmuştu da gerçekten önemli. İşte insanoğlu bazen ayırt edemeyebilir bu hakikatleri. Bunun için alimlerimiz ısrarla bunun altını çizerler. Evet, Allah-u Teala'nın beşeriyetle konuşması devam ediyor. Ancak bu konuşmanın farklı farklı çeşitleri var. Fakat bu konuşma şekli artık Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle biten peygamberlik vahiy tarzında değil. O çok daha net, çok daha açık seçik ve o vahiy alan insana biz peygamber diyoruz, Allah elçisi diyoruz. Bu vahyin nasıl bir şekli, nasıl bir muhtevası, nasıl bir niteliği var? Biz bunu bilemiyoruz beşer olarak. Onu bilen, tanıyan ancak peygamberler. Nasıl bir vahiy aldılar? Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize vahyi nasıl aldığına dair verdiği bilgiler var. Vahyin geliş çeşitleri var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. İşte rüyayı sadıka dediğimiz sadık rüyalarla başlıyor. Efendim bazen melek bir insan suretinde geldiği oluyor. Bazen çıngırak sesi tarzında geldi, şiddetli ayetler öyle geliyor. Efendimiz'i bayağı zor duruma bırakıyor. Farklı farklı vahyin geliş şekilleri var. Ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen o peygamberi vahiy, nebevi vahiy bir başka insan tarafından bugün tarif edilmesi çok kolay olmayan bir şeydir. Neredeyse mümkünatı yok gibidir. Bu sebeple alimlerimiz bu vahiyi anlatmaya çalışırken bir takım farklı farklı açıklamalarda bulunmuşlar. Ancak ne kadar açıklamada bulunurlarsa bulunsunlar, onu tecrübe edemedikleri için deney olarak adeta kendileri o işi yaşamadıkları için verdikleri bilgiler zan ifade ediyor. Kesin bilgi ifade etmiyor. Dedi ki bütün beşeriyete Cenab-ı Hakk'ın burada zaten şöyle buyurulmuyor. Allah bir peygamberle şu üç yolda konuşur şeklinde ifade edilmiyor. Bir beşerle Allah'ın konuşması, beşer derken beşeriyet yani insan şu üç yollu olur. Demek ki Allah bütün yarattığı insanlıkla konuşuyor. Bazen ilham tarikiyle konuşuyor işte. Vahyen diye buyurulan bu ilhamdır. İnsanın gönlüne bazen bir hayır fikri doğar hakikaten. eğer onu değerlendirebilirse büyük kapılar açılır. Bu yönüyle önemli. Ancak kaynağın kesinlikle Allahu Teala olduğunu bilmediğimiz için biz bunu zan diye ifade ediyoruz. Yani ne demek? Kesin bilgi gibi değil veya bir başkasını bağlayıcı bilgi değil. İşte benim gönlüme şöyle vahiy geldi diyerek bu vahiyi başkalarıyla paylaşarak başkalarının buna uymasını sağlamaya çalışmak işte kendini peygamber yerine koymak gibi olur. Müminlerin yani kalbine gelen vahiy ya da insanlığın kalbine gelen vahiy eğer dönemin peygamberinin şeriatını teyit edici, onu açıklayıcı, onu daha iyi kavrayıcı tarzdaysa bunda problem yok. Bunda problem yok. Fakat yeni bir şeriat getirme, yeni bir emirler, yeni bir işte helaller, haramlar getirme tarzında bana vahiy geliyor diyorsa bir insan, o kendince yoldan çıkmış, peygamberlik taslayan bir sahtekar olmuş oluyor. Çok hassas bir nokta. İlham kesilir mi Cenab-ı Hakk'ın? Hayır. Cenab-ı Hak kıyamete kadar kullarına ilham eder. Kullarına merhameti çoktur. Onun hidayeti daimidir. Dolayısıyla yol göstermesi Yüce Rabbimizin daimidir. Kimine rüyasında, kimine uyanıkken Yüce Rabbimiz nice ilhamlar indirir. Yani buna işte Kur'an vahiy der. Bu vasıtalı olursa hani meleğin ilhamı diyoruz daha çok. Ama vasıtasız da olabilir. Hatta bazı alimler Allah'ın ilhamı ile meleğin ilhamı arasında şöyle bir fark var derler. Eğer bir kalbe bir hayır duygusu, bir iyilik duygusu, bir güzellik duygusu, bir bilgi eğer kalbin bütün yönlerinden gelir ve kalbi kuşatırsa ve kalpte de ona karşı koyacak irade kalmayacak derecede onu etkilerse yani kalbi etkilerse buna hatır-ı hak yani hakkın ilhamı denir. Yani hakkın vahiy aslında. Eğer kalbe sağ taraftan gelirse ilham derler, o meleğin ilhamıdır. Melek vasıtasıyla gelen bir hayır telkinidir, hayır duygusudur denir. Efendim, bunun başka bir alameti var mı? Doğrusu başka bir alametini bilmiyoruz. Ancak sağdan geldiğini nasıl anlayacağız? İşte bu, eğer insan kalbine yönelik böyle bir teksif olur, odaklanır ve bu konuları ciddiye alırsa zaman içerisinde sağdan mı geldi, soldan mı geldi, alttan mı geldi, üstten mi geldi bunu fark edebilir. Nitekim İmam-ı Kuşeyri gibi bazı alimler derler ki evet meleğin ilhamı sağdan gelir. Şeytanın vesvesesi ki o da şeytanın kendince ilhamı, işte şeytanın vahiy yani o da sol taraftan gelir ve insana çoğu zaman şerri, kötülükleri fısıldar ya da en hayırlı olanı bıraktırır, hayırlı olanı fısıldar. O da sol taraftan gelir. Bir de kalbe alttan gelen bir telkin vardır. Alttan gelen telkin de nefsin fısıltısıdır derler. Nefsin fısıltısıdır. Şeytanın telkiniyle nefsin fısıltısı arasında da şöyle bir fark gözetirler. Şeytan derler, kalbe yaptığı telkinlerde ısrarcı olmaz. Birini yapar, ikinci hemen onu yaptıramazsa ikinci versiyona geçer, üçüncüye geçer, dördüncüye geçer. Onun projeleri çoktur. Ama nefis biraz ahmakçadır. İstediğinde ısrar eder, inat eder. İşte bu ikisinin ayrıcı vasfı ya da iki ilhamın ya da iki vesvesenin ayrıcı özelliği budur denir. Evet, demek ki Cenab-ı Hakk'ın vahyi bütün mahlukatına, bütün yarattığı varlıklara yönelik vardır. İnsana yönelik de vardır. Bu ilham tarihiyle olabilir. Doğrudan bizim bildiğimiz konuşma şeklinde değil. Ya da buyuruluyor, min verai hicab, bir perde arkasından olur Allah'ın konuşması. Perde arkasından olan vahiy. Burada da vahiy meleği Cebrail'in aracılığı söz konusu değildir. Allah-u Teala bazı cisimlerde ve kulaklarda bir söz yaratıp, bir kelam yaratıp onu işittirir. Kul bir hatiften bir ses işitir. Bu söz doğrudan doğruya kalbe değil, kulaktaki işitme gücüne söylenir ki perde arkasından olması bu yönüyledir diye izah ediliyor. Yani daha çok da buna misal olarak işte Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hakk'ın konuşması bir ağaçtan olmuştur. ağaçtan ses gelerek olmuştur. Bu şekilde bir, orada bir perde, o perde nedir? Bir ağaçtır mesela. Böyle izah ediliyor tefsirlerimizde. Daha çok Musa Aleyhisselam'ın örneği üzerinden gidiliyor. Fakat bunu şöyle anlamak da mümkün. Yüce Rabbimiz bütün alem, aslında bütün varlık onun ayetleridir. Nitekim Kur'an-ı Azimüşşan'da güneşin, ayın, esen rüzgarın, efendim denizlerdeki yüzen gemilerin, efendim bitkilerin Allah'ın ayetleri olduğuna işaret eden, çok sayıda hatta beyan eden, ifade eden ayetler var. Yerde gökte ayet var. Bunlar da aslında Yüce Rabbimizin perde arkasından konuşması desek yeridir. Nasıl Kur'an ayetleri Rabbimizin bir kelamıdır, konuşmasıdır. Aynı şekilde bütün varlık da, bütün yaratılanlar da, hadiseler de, olaylar da Allah'ın ayetleridir. O şekilde konuşur Yüce Rabbimiz. Bütün varlık aslında konuşur. Hem Cenab-ı Hakk'ın azametini, yüceliğini bize bildirir, hem de nice nice işaretler olur. Bazen Yüce Rabbimiz çok farklı yine yarattığı varlıklarla bize bir takım hakikatleri öğretir. Mesela şöyle diyelim. İşte Adem Aleyhisselam'ın oğlu Kabil, kardeşi Habil'i öldürünce Cenab-ı Hak diyor bir karga gönderdi. Ona kardeşinin ölüsünü ne yapacağını öğretti. Düşünün, burada bir aslında orada da bir perdeli bir öğretim var. Bazen bizler her birimiz zaman zaman bir hadise yaşarız. Herhalde burada deriz Allahu Alem, hayır, bizim için hayır yok. Onun için bunu bir işaret görelim deriz. Bazen bir işaret hissedersiniz yüreğinizde. Bir perdeli anlatım söz konusudur. Bu da düşünülebilir. Ancak müfessirlerimiz çoğunlukla min verâ-i hicâbı, doğrudan Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatını, yani onun konuşmasını, insanın samia dediğimiz o işitme duyusunda yaratması şeklinde, etrafındaki kişiler duymayabilir ama o kişi duyar sadece. O şekilde hatiften bir ses gibi, söyleyeni görmeden, kim söylediğini görmeden işitirsiniz bir söz. Peki burada bir takım işte ne bileyim, bazı kimseler diyorlar ki ya bana şöyle sesleniyor, bana şöyle söyleniyor, siz görmüyor musunuz? Bak benimle konuşuyor diye bir takım cinlerden veya daha farklı efendim görüntüler diyelim ve o görüntülerden de ses aldığını söylüyorlar. Bu haktan bir vahiy midir? Yok da şeytani midir, nefsani midir? Nasıl anlayacak insan? Bunun yegane ölçüsü Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Peygamber'de belirtilen esaslara aykırı değilse, hayrı ve güzelliği telkin ediyorsa ve şer-i şerife, yani Kur'an ve sünnetin gösterdiği ölçülere uygun mesajlarsa, biz bunları efendim Cenab-ı Hakk'ın ilhamları, bize hatırlatmaları olarak görebiliriz. Ama öyle değil de bir takım şer, kötülük, günah ve benzeri tarzda insanların arasını açma, insanlara bir şekilde zarar eriştirme noktasında bir takım telkinler olacaksa, bu telkinlere karşı da dikkatli olmak lazım. Bazı alimler tabii bu konuşmaların hepsinin peygamberlerle yapılan konuşmalara işaret ettiğini söylerler. Yani derler ki buradaki Allah'ın beşerle konuşması sıradan insanlarla olmaz. Sadece onun seçtiği peygamberler yoluyla olur diyerek buradaki beşer kelimesini, ayette geçen beşer kelimesini sadece peygamberler diye anlar. Ancak dirayette ağırlık veren müfessirlerin büyük çoğunluğu buradaki beşerin insan olduğunu ve insanlara Cenab-ı Hakk'ın mesajının ulaşmasının bu üç yolla olacağını ifade ederler. Cenab-ı Hak bir kuluna ilham yoluyla konuşabilir, perde arkasından konuşabilir. Bu perde Musa Aleyhisselam olduğu gibi de olur. Bizim izah etmeye çalıştığımız kainat ayetleri, kevni ayetler diye ifade ettiğimiz tüm varlıkla olur. Bir şey daha var. Ev yursile rasulen feyuhiye bi iznihi ma yeşa. Ya da diyor bir Allah elçi gönderir. Onunla dilediği şeyleri vahyeder. Ulaştırır. İşte Cebrail'i gönderir. Cebrail'i efendim elçi kılar. Peygambere bir mesajı ulaştırmaya yönelik. O şekilde Cenab-ı Hak konuşur. Ya da şöyle, bu ayet iki şekilde anlaşılmış. Cenab-ı Hak bir elçi gönderir ki bu diyelim bizim ümmetimize Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun vasıtasıyla dilediklerini insanlığa, beşeriyete ulaştırır. Çünkü Yüce Rabbimiz Allahu yastafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlardan ve meleklerden elçiler seçer buyurur. İşte meleklerden seçilen elçiyi biliyoruz. Cebrail aleyhisselam. Belki başka melekleri de görevlidir Cenab-ı Hakk'ın bir takım kullarına ilham gönderme maksadıyla. Efendim, insanlardan seçilen elçi, bildiğimiz Kur'an'da anlatılan isimleri geçen peygamberler var. İsimlerini daha bilmediğimiz, Allah'ın bize bildirmediği peygamberler var. Onlarla Allah-u Teala mesajlarını kullarına ulaştırmıştır. Dolayısıyla efendim Yüce Rabbimiz kullarına bir elçi göndererek ilahi mesajını iletir. Bunu şöyle de anlamak mümkün. Artık bu anlayışlara ilaveten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize mesajını iletti. Tamam. Peki Peygamberimizin mesajını doğrudan alan insanlar var. Değil mi? Sahabe efendilerimizde olduğu gibi. 14 asır sonra gelen insanlık nasıl alacak o mesajı? Yine Cenab-ı Hak o peygamber mirasını, peygamberle gönderdiği ilahi mesajını Rabbani alimler ve arifler yoluyla da kullarına ulaştırır. Hala bugün bile diyelim gidiyor Afrika'da bir bölgeye, bir köye bir inanan insan, oradaki köye diyor ki ey insanlar, Allah'ın son zamanda, ahir zamanda gönderdiği bir peygamberi var. Bunun adı Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ona indirdiği bir Kur'an var. Kur'an-ı Kerim. Ve ben size bu mesajları getirdim der. İşte o da aslında Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu, oradaki o köy halkına göndermiş olduğu bir elçidir. Bu yönüyle, bu şekilde Yüce Rabbimiz oradaki insanlara yine mesajını iletir. Demek ki Allah-u Teala'nın sünneti, kanunu, konuşmasının bu şekilde olmasını gerektiriyor. Allah beşerle konuşuyor, beşeriyetle konuşuyor, insanlıkla konuşuyor. Fakat bu şekilde konuşuyor. Aslında burada şu da denmiş oluyor. Ey Mekke müşrikleri, ey kafirler, siz Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem indirdiğimiz Kur'an'ı Allah kelamı olarak görmüyorsunuz. Sanki onunla biz iki insan konuşur gibi konuşmamız gerektiğini düşünüyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Hakk'ın beşeriyetle konuşması bu üç yolla olur. Daha önceki peygamberlere böyle olmuştu. İşte bu peygambere de böyle oldu. Anlamında bir ilandır. Yani sizin beklentiniz, sizin tasavvurunuz, düşünceniz, vahiy hadisesine bakışınız, Allah'la bir peygamber, bir insan arasındaki ilişkiyi düşünme şekliniz çok doğru bir düşünce şekli değil. Çünkü Yüce Rab Aliyyün ve Hakimündür. Yani o çok çok yücedir ve hikmet sahibidir. O yüceliklerin, o yüceler yücesi olan Rabbin bir beşerle konuşması ancak bu yolla olur. Bazı alimler derler ki peygamberin vahiy alması iki şekilde olmuştur. Bir, melek peygambere, yani bir melek adeta beşer suretine bürünmüştür. O şekilde peygambere vahiy getirmiştir. Ya da peygamber bir melekiyet kesbetmiştir. Adeta beşeriyetten sıyrılmış, bir melekleşmiştir ruh cihetiyle. O şekilde Allah kelamını almıştır. Bunların hepsi izahtır. Ancak Yüce Rabbimiz burada doğrudan bir beşer, onun beşeriyetten çıkmadan, beşer olarak efendim, özelliklerini kaybetmeden kendisiyle konuşulacağını ve o, bu konuşmanın şu üç şekilden birisiyle olacağını bize beyan buyuruyor apaçık. Bunu bu şekilde zorlayarak izah etmeye de gerek yok. Rabbimiz bir gönle doğrudan ulaştırmak istediği ilahi mesajı bırakıyor. Buna vahiy diyoruz. Peygamber olduğu zaman ulaştırılan kişi buna doğrudan nübüvvet vahiy diyoruz. Efendim, peygambere de nübüvvet vahiyinden başka vahiyler de indirilmiştir. O da ona da ilham diyebiliriz. Diğer insanlara gelen vahiy ise nübüvvet vahiy değil, yani peygamberlik vahiy değil, ilham anlamındaki bir vahiydir. Ya da Cenab-ı Hak perde arkasından konuşmuştur, Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi, ya da bütün kainattaki varlıklarla, bütün insanlığa konuştuğu gibi. Üçüncüsü ise bir elçi göndererek o elçi vasıtasıyla dilediği mesajlarını dilediği kullarına Rabbimiz eriştirmiştir. Ve kezalike evhayna ileyke ruham min emrina. Ma kunte tedri mel kitabu velel iman. Velakin cealnahu nuran nehti bihi men neşa'u min ibadina. Ve inneke letehdi ila sıratı müstakim. İşte biz böylece sana emrimizle ölü kalplere hayat bahşeden bir ruh indirdik. Yani Kur'an'ı indirdik, vahyettik. Buradaki ruhtan maksat alimlerimiz Kur'an'dır derler. Bunun üzerine konuşacağız. Yoksa daha önce sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin ey peygamber. Biz Kur'an'ı bir nur kıldık ki onunla kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ulaştıralım. Sen de hiç şüphesiz insanlığı dosdoğru bir yola çağırmaktasın. Birinci ayetten sonra bu ayet 52. ayet olarak, yani Şura suresinin 52. ayet olarak Cenab-ı Hak işte böylece diyor. Nasıl yukarıda beşerle Allah'ın konuşmasının vahiy yoluyla olacağını ifade ettik. İşte biz diyor sana bir ruh vahyettik. Kendi emrimizden bir ruh. Kendi adeta manevi anlamdaki bize ait ilahi mesajlardan, tasarruflardan bir ruh sana vahyettik. Buradaki ruham min emrina ifadesini bazı müfessirler biz sana böylece Cebrail aleyhisselam bir ismi de ruh, daha doğrusu ruhul emin diyoruz ona. Nezele bihur ruhul emin, o güvenilir ruh sana, senin kalbinin üzerine o vahyi indirdi ayetinden yola çıkarak diyorlar ki buradaki ruhtan murat Cebrail'dir. Yani biz sana kendi emrimizle hareket eden, bizim emrimizden yola çıkarak hareket eden bir ruh gönderdik. Bir vahiy ile gönderdik ruh. O ruhu bir vahiy ile gönderdik. Yani Cebrail'i gönderdik sana. Kendi katımızda. Yani bizim mesajımızı iletsin diye. Bir bu manayı veriyorlar alimlerimiz. Bir de şöyle. İşte biz böylece sana da kendi emrimizden olan bir ruh vahyettik. Şimdi ruh kelimesi Kur'an-ı Kerim olarak tefsir ediliyor. Yani Kur'an vahyi. Ruhun kelime anlamı itibariyle efendim izahında kendisiyle bir dirilik meydana gelen şeye ruh deniyor. İnsanda biliyorsunuz efendim Cenab-ı Hak da bu cesedimize bir ruh üflediğini beyan buyuruyor. Bu ruh bu cesedi diriltiyor, diri kılıyor. Aynı şekilde bizim bir de manevi dünyamız var, gönül dünyamız var, ruh dünyamız var. Oranın dirilmesi de ilahi vahiy ile oluyor. İşte Kur'an da böyle bizim mana dünyamızı, manevi dünyamızı, ruh dünyamızı dirilten bir ruh. Yani Kur'an eğer gönle girerse gönülde farklı bir dirilik meydana gelir. Farklı bir canlılık meydana gelir. Farklı farklı idrakler, anlayışlar ortaya çıkmaya başlar. Onun için Kur'an'ın bir ismi de ruh denilmiştir. Cenab-ı Hak Kur'an'a, Kur'an vahyine ruh ismini de vermiştir. Biz diyor böylece katımızdan, emrimizden sana bir ruh vahyettik. Yani bununla adeta ölü kalpleri dirilteceğim bir ruh. Ey peygamber, bu Kur'an vahyini önce tabii senin gönlüne indirdik. Senin gönlün zaten dirildi. Diri bir gönül oldu. O diriliğin mahiyetini diğer bir beşer, diğer bir insan tasavvur edemez. Çünkü Kur'an vahyi bir bütün halinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne indiriliyor. Ayette bu açık. Dolayısıyla Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin bütün hayatı Kur'an haline dönüşüyor. Dipdiri bir hayat. Allah'ın istediği rızasına uygun bir hayat haline dönüşüyor. İşte bu ilahi vahiy peygamber vasıtasıyla tebliğ edilip de diğer gönüllere de girdikçe girdiği her yeri, her gönlü, girdiği her beldeyi farklı bir dirilişte diri kılıyor. Ey peygamber diyor, sen daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Yani bu kitabın, bu Kur'an'ın muhtevası sence malum değildi. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Tevrat'ı duymuştu muhtemelen. İncil'i duymuştu. Ama zaten ümmiydi, okuma yazması yoktu. Kur'an muhtevasından zaten bir haberdi. Çünkü o bir vahiy olarak Cenab-ı Hak tarafından indirildi. Bu vahiy sayesinde, bu ruh sayesinde sen kitabın ne olduğunu bilmiş oldun. Allah'ın farzlarını, haramlarını, efendim, onun iradesini, rıza noktalarını keşfetmiş oldun. Ve imanın da, evet, imanı da bilmezdin sen daha önce. Yani her ne kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hanif olarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını, birliğini bilse bile Kur'an'ın anlattığı ölçüde ve çerçevede, Kur'an gelmeden önce vahyi o çerçevede bilmiyordu Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yani Allah'ı o şekilde ya da iman edilen esasları, yani ahireti mesela, meleklerin konumunu, efendim, iman ettiğimiz hususları da Resul-i Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu vahiy ile bütün yönleriyle öğrenmiş oldu. Zaten ayet-i kerime sen bilmiyordun diyor. Kitap nedir, iman nedir? Fakat biz onu diyor, o Kur'an'ı bir nur kıldık. Yani bir ışık kıldık. Bir ziya kıldık, ışık. Onu öyle ışık kıldık ki onunla kullarımızdan dilediklerimize biz yolu gösteriyoruz. Hak ve hakikat yolunu gösteriyoruz. Hatta muratlarına erdiriyoruz. O Kur'an nuruyla. Kur'an öyle bir ışıktır ki karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. İşte küfürden, şirkten, masiyetlerden, her türlü yanlışlardan alıyor insanı hikmetli, efendim, bir yola, hakikat olan bir yola iletiyor. Bu Kur'an diyor, bu Kur'an'ı biz nur kıldık. İşte Kur'an'la buluşan gözler, gönüller, diller, hayatlar aydınlık bir yolda yürüyorlar. Hakkın yolunda yürüyorlar. Hem de ruhları dirilmiş bir şekilde, gönülleri dirilmiş bir şekilde, duyguları, idrakleri çok farklı. Bazı alimler derler ki insanda iki ruh vardır. Bir, bedenini canlı tutan ruh. İki, ruh dünyasını, mana dünyasını canlandıran ruh. İşte Kur'an ikinci ruhtur bu anlamda. Ve inneke letehdi ila sıratı müstakim. Ey peygamber, sen de dosdoğru yola irşad ediyorsun, insanları çağırıyorsun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a efendim bir, hem bir iltifat var burada, hem de nasıl Kur'an bir nurdur, biz onunla kullarımızdan dilediklerimize hidayetleri ihsan ediyoruz. O dileyen kullara, aynı zamanda isteyen kullara, hidayeti isteyen kullara biz hidayet bahşediyoruz, yol gösteriyoruz. Ey peygamber, aslında sen de bir nursun. Burada o var. Sen de bir nursun ve dosdoğru bir yolu gösteriyorsun denilmiş oluyor. Ve inneke letehdi ila sıratı müstakim. Aslında sen de haktan gelen bu nurla buluştuğun için adeta nur kesildin ve sen de bu nur sayesinde herkese dosdoğru bir yolu gösteriyor, dosdoğru bir yola çağırıyorsun insanları. Peygamber Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin hem sözleri hem fiilleri hem de halleri hep dosdoğru bir yolu gösterir. Neden? Çünkü o Rabbimizin nur kıldığı, ruh diye vasıflandırdığı Kur'an'la tam bütünleştiği için. Her şeyden önce Kur'an, Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam Efendimizin o insaniyet merkezi diye ifade edebileceğimiz, kişilik merkezi diye söyleyebileceğimiz kalbine Kur'an inince o kalp o Kur'an ruhuyla dipdir oluyor. Kur'an nuruyla da tam aydınlanıyor. Resul-i Zişan'ın bu yönüyle idrak melekeleri son derece açılıyor. Duygular, doğru duygular, Allah'a razı olacağı duygular olarak yeniden inşa ediliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da sözleriyle, fiilleriyle ve her haddu hareketiyle en doğru yolu göstermeye başlıyor. وَاِنَّكَ لَتَهْد۪ي اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ Böyle bir ruh sayesinde, böyle bir nur sayesinde sen de bir ruh ve nur haline dönüştün ey peygamber ve bunu gerçekleştiriyorsun diye Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a böyle bir iltifatta bulunuyor. Tüm insanlığa da bir ilanda bulunuyor, ilan ediyor. Eğer dosdoğru yolu istiyorsanız benim gönderdiğim bu peygamberin o katımdan ruhla buluşan, gelen ruhla buluşan, o nurla gönlü aydınlanan bu peygamberin işaretlerine, hedeflerine, gösterdiği hedeflere uyun ki siz de dosdoğru yol üzere olmuş olasınız denilmiş oluyor. Sıratı Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. Elâ ilallâhi tasîrul umûr. O sırat-ı müstakim ki o Allah yoludur. Hem de göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi kendisinin olan Allah'ın yoludur. Onun yolu eğri büğrü bir yol değil. O Allah'a giden bir yoldur. Allah'ın çizdiği bir yoldur. Allah'ın gösterdiği bir yoldur. Yani peygamber kendi hevasına göre, arzusuna göre bir yol çizmiyor size bir hayat yolculuğu olarak. Onun çizdiği, gösterdiği yol Allah yoludur. O Allah da göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin sahibi olan Allah'tır. İşte onun yoludur. O sıradan bir yol göstermiyor. O beşeriyetin kendi kendine aklıyla, fikriyle bulamayacağı bambaşka nurlu bir yol gösteriyor. Bir hayat felsefesi gösteriyor. Bir hayat anlayışı sizlere aktarıyor. Ve daha nurani bir hayata erişesiniz diye bir ikram olarak, bir ihsan olarak, Allah'ın bir nimeti olarak size bunu gerçekleştiriyor o peygamber. Ela ilallahi tasirul umur. İyi bilin ki neticede bütün işler Allah'a döner. Nihai hükmü O verir. Bunu bilin. Her şeyi O yarattı. Her şey de nihayette O'na dönecek. Hüküm de O'na aittir. Hesaba çekecek olan da odur. Hepiniz de onun huzuruna varacaksınız. Bütün işler zahiren, görünürde başka başka sebeplere dayalı gibi görünse bile sonuç itibariyle hepsi Allah'a dayanır. Allah'ın verdiği güç, kudret, iktidar, imkan, fırsatlar neticesinde, koyduğu kanunlar neticesinde işler sonuçlanır. Siz onu belki zahiren farklı farklı sebeplere nispet edersiniz. Farklı farklı sebepleri yaratıcıymış gibi görürsünüz ama durum öyle değil. Bütün işler eninde sonunda Allah'a döner ve Allah da hükmünü ona göre verir. Aziz dostlar, bu ayetle Şura suresinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbimiz izin verirse Zuhruf suresinden devam etmiş olacağız. Bir sonraki dersimizde, programımızda inşallah. Allah'a emanet olunuz.